Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçilerimiz Erman Melikyan ve Neslin Melikyan'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, Açık Yeşil bugün yeşil politika, yeşillerle başlayacak. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da son genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti için görüşmeler sona erdi ve geçen hafta aslında trafik lambası koalisyonu ya da Almanca'da ona ampul koalisyonu deniyor anladığım kadarıyla amper koalisyonu kuruldu. Daha doğrusu kurulmak üzere geçen hafta yapılan basın toplantısıyla koalisyon protokolü ya da anlaşması ilan edildi. Ve Sosyal Demokrat Olaf Scholz'un, Sosyal Demokrat Parti'den Olaf Scholz'un liderliğinde, başbakanlığında ya da şansölye olduğu hükümette Yeşiller Partisi ve FDP yani Tür Demokrat Parti, Liberal Parti bir başka deyişle üçlü bir koalisyon kurmuş oldu. Bugün biraz bu koalisyondan bahsedelim çünkü doğrusu bence çok kritik bir gelişme 2021 yılında. Yeşiller Partisi'nin içinde yer aldığı bir koalisyonun Almanya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomisinde göreve gelmiş olması tabii başta iklim politikaları olmak üzere pek çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Bir de tabii hani bizim siyaset, yeşil siyasetle takip eden bir program olarak özellikle bunu atlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyerek başlayalım isterseniz. Şimdi Almanya tabii en göz önünde ülke olduğu için Alman Yeşilleri de en tanınan Yeşil Parti olduğu için hani Almanya'da Yeşiller koalisyona girince bu sanki istisnai bir durummuş gibi anlaşılabilir. Halbuki yanlış saymadıysam şu anda Avrupa'da İskoçya hariç, İskoçya'yı saymazsanız 8 zinci Yeşillerin olduğu koalisyon hükümeti kurulmuş oluyor. Şu anda İsveç'te, Finlandiya'da, İrlanda'da, Avusturya'da, Belçika'da, Lüksemburg'da ve İzlanda'da Almanya dışında Yeşillerin olduğu koalisyon hükümetleri var. Hatta İzlanda'da başbakan da biliyorsunuz Yeşillerden, Yeşil Sol Parti'den İzlanda'nın. İskoçya'yı da dahil ederseniz hatta onu dahil etmemek lazım herhalde değil mi? O bölge yönetimi, evet. Bölge hükümeti sayılır. Hani onu da dahil ederseniz 9 olur. Dünyada bir de Yeni Zelanda'da biliyorsunuz koalisyondalar. Yani başka da yok bildiğim kadarıyla. Avrupa dışında, Yeni Zelanda dışında bir Yeşillerin hükümette olduğu bir ülke. Ama şu anda hani Yeşillerin 40 yıllık bir siyasi, hatta 50 yıl diyelim, Almanya'da 40 yıl ama diğer ülkelerle birlikte 50 yıllık bir siyasi hareket olarak pek çok ülkede hükümet ortağı olduğunu söyleyerek başlamak lazım. Tabii Avrupa'da başka nerede hükümette olabilirlerdi onu da söylemek ilginç olabilir. Çünkü pek de fazla ülke kalmamış durumda. Yani Yeşillerin hükümete girebilecek kadar güçlü olduğu, belki Hollanda'da girebilirler. Başka nerede? Belki Norveç'te bir ihtimal, bir de İsviçre'de bir ihtimal girebilirler ama onun dışında örneğin İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da çok mümkün görünmüyor yakın gelecekte. Hani Fransa'da zaman zaman hükümete girdikleri oluyor ama Fransa'daki hükümet sistemi biraz değişik zaten. Onun dışındaki ülkelerde de hani çok kolay değil zaten Yeşillerin. O kadar büyük partiler yok ya da siyasi sistemler İngiltere'deki gibi buna izin vermiyor. Evet, şimdi hükümete şöyle bir bakarsak kimlerden oluşuyor? Dediğimiz yani özellikle bir Yeşillerden kimler var onları söyleyeceğim ama Başbakan Olaf Scholz çok sürpriz bir şekilde aslında Sosyal Demokratların birinci parti olması bile beklenmezken Angela Merkel hükümetinin finans bakanıydı Olaf Scholz ve hani çok güven telkin etmiş olsa gerek ki partisinin oyunu birdenbire 10 puan falan arttırarak başbakan olmayı başardı. Onun dışında üçüncü parti olan yani aslında koalisyonun en küçük partisi olan liberallerin, Hür Demokrat Parti'nin lideri Christian Lindner finans bakanı oldu. Ki finans bakanı olmasının çok kritik olduğu söyleniyor. Çünkü Almanya'nın anladığım kadarıyla hükümetteki başbakandan sonraki en güçlü koltuğu bu oluyor. Hani biri Dışişleri Bakanlığı, biri de Finans Bakanlığı ya da Maliye Bakanlığı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bütün harcama kararları buradan geçeceği için Dinler gibi bir neoliberal ismin Finans Bakanlığı'nı bırakmamış olması, hani bunu bir tür şart olarak, koalisyon şartı olarak öne sürmüş olması önemli. Kolay olmayacağını gösteriyor aslında, özellikle yeşil politikalar açısından ve sosyal politikalar açısından da tabii bu koalisyonun. Onun dışında kimler var? Yeşillere geçmeden önce mesela Eğitim ve Araştırma Bakanlığı yine FDP'de, liberallerde. Ulaşım ve Dijital Bakanlık diye bir bakanlık var. Bu dijital kısmı galiba yeni eklendi. Bu da liberallerde. Burada büyük çekişme olduğu anlaşılıyor. Bu Ulaşım Bakanlığı'nı aslında, Ulaştırma Bakanlığı'nı aslında Yeşiller istemiş. Ama liberaller bırakmamış, öyle anlaşılıyor. Adalet Bakanlığı da yine liberallerin elinde. Onun dışındaki işte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi pek çok bakanlık Savunma Bakanlığı gibi önemli bakanlıklar SPD'de. Peki Yeşillere düşen 5 bakanlığa bakalım. Yeşiller öncelikle Dışişleri Bakanlığı Annalena Baerbock'ta, ki Annalena Baerbock biliyorsunuz başbakan adayıydı Yeşiller Partisi'nin en güçlü, o zaten bekleniyordu onun Dışişleri Bakanı olması. Dışişleri Bakanı oldu ve oldukça hani basının sevdiği deyimle böyle şahin bir Dışişleri Bakanı olması bekleniyormuş Baerbock'un. Çünkü tamamen Annalena Baerbock Yeşillerin ilkelere dayalı, insan haklarına, ilkelere dayalı dış politika anlayışını ve Avrupacı dış politika anlayışını hükümete getiriyor. 16 senedir muhafazakarlar tarafından yönetilen ülkenin daha böyle pragmatik dış politikasını daha zorlayıcı bir hale, özellikle Rusya ve Çin'le ilişkiler ve tabii aslında Türkiye ile de ilişkiler, otoriter yönetimlerin olduğu ülkelerle ilişkiler konusunda zorlayıcı olacağı söyleniyor. Mesela bunların ilk şeyi Kuzey Akımı boru hattının, Rusya'dan gelen Kuzey Akımı'nın reddi oldu. Hükümet anladığım kadarıyla bunu reddediyor şu anda. Onun dışında işte Belarus'ta olan mevcut göçmen krizinde falan ne yapacağı bekleniyor. Onun dışında bir süper bakanlık ihdas edilmiş bu yeni koalisyonda. Daha önce olmayan bir bakanlık, Ekonomi ve İklim Bakanlığı. Aslında daha önce de enerji ekonominin içindeydi. Daha doğrusu bu enerji ve ekonomi ya da ekonomi ve enerji bakanlığı gibi bir ismi vardı. Fakat şimdi yanlış anlamadıysam tam ismi Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı olmuş. Dolayısıyla enerji yine içinde ama daha altta kalmış gibi görünüyor. Ama bu çok önemli çünkü her ne kadar Finans Bakanlığı liberallerde olsa bile bütün ekonomi yönetiminin iklimle iç içe geçirildiği, yani ekonomi, iklim ve enerjinin bir arada ele alınacağı bundan sonra söyleniyor ki zaten biraz sonra koalisyon protokolündeki iklimle ilgili şeylere biraz bakacağız, maddelere. Bütün en önemli hedefi bu koalisyonun 1,5 derece hedefini tutturmak. Yani Almanya'nın, daha doğrusu Almanya'nın 1,5 derece patikasında kalmasını sağlamak ya da bu patikaya girmesini sağlamak olarak tanımlanıyor ki önemli bir nokta. Başka kimler var? Başka tanıdık isimler var. İki tanıdık isim var Yeşillerden. Onlara geçmeden bir de Aile Bakanlığı. Aile senior citizens, yani ne diyelim, kıdemli yurttaşlar ya da yaşlılar.
Aksaçlılar.
Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel, yine Yeşillerden, 40 yaşında imiş. Herhalde en gençlerinden biri şu anda bakanlar arasında. Daha sonra da iki çok tanıdık isim, Cem Özdemir, Türkiye kökenli, uzunca bir süre Yeşiller Partisi'nin eş başkanlığını yürüttü. Partinin liberal kanadının en sesi yüksek çıkan isimlerinden biridir. Gıda ve Tarım Bakanı oldu. Cem Özdemir aslında şeyi ulaştırmayı istiyormuş. Yani daha doğrusu Cem Özdemir'in Ulaştırma Bakanlığı düşünülüyormuş ama işte o liberaller onu alınca anlaşmada Gıda ve Tarım Bakanlığı kalıyor ki burada da önemli bir nokta var. Cem Özdemir %2030'a kadar bütün tarımın %30'unun organik tarım haline getirilmesi iddiasıyla bakan oluyor. Yani şey bir bakanlık, iddialı bir bakanlık süreci olacak. O önemli ve son olarak da Claudia Roth. Claudia Roth da yine Yeşiller Partisi'nin 2004'ten 2013'e kadar çok uzun süre eş başkanlığını yürüten partinin sol kanadındandır Claudia Roth. Kültür ve Medya Bakanı, daha doğrusu Kültür ve Medyadan sorumlu Devlet Bakanı oldu. Burada devlet bakanları bir alt kademe oluyormuş. Bakanlar arasında kabinede bir nasıl diyeyim, yetkileri daha mı düşük oluyor? Ya da görevlerinin bağlayıcılığı mı daha düşük oluyor bilmiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bu kültür ve medya işleri daha çok eyaletlerin şeyinde olduğu için, yani eyaletler yürütüyor aslında bu işleri. Ama şey, federal hükümetteki kültür bakanı biraz koordinatör bakan gibi oluyormuş. Ama buraya Claudia Roth gibi özellikle LGBTİ hareketi açısından çok önemli bir ismin getirilmiş olması önemli görünüyor. Bu Lee Zayt'ın haberine göre böyle bir yorum yapmışlar. Claudia Roth gibi bir isim gerçekten radikal bir isimdir. Önemli bir şey olabilir ki Claudia Roth'un da Türkiye ilgisi malum. Özellikle 90'larda, 2000'lerin başında oldukça buralara gidip gelen tanınan bir isimdi. Kabine böyle. Yani kabineyi saymış olduk. Hükümetin iklim dışındaki öncelik alanlarında yine Yeşillerin koalisyon anlaşmasına getirdiği yenilikler, iki önemli yenilik var. Birincisi, hatta üç denebilir aslında herhalde. Birincisi, göçmenlerin entegrasyonunun kolaylaştırılması, daha doğrusu aslında eğer normal şartlarda 5 yılda, ama eğer entegrasyon konusunda böyle özel bir durumları varsa, herhalde biraz böyle meslek sahibi olanları kastediyorlar, o zaman 3 yılda Alman vatandaşı olma ve çifte vatandaşlığın mümkün olması gibi bir şey getirmiş ki bu çifte vatandaşlık meselesi Yeşillerin senelerdir ilk koalisyon hükümetinde de zorladıkları bir şeydi. Ve daha sonraki muhafazakar hükümetler bunu engellemişti. Bunun geri getirilmesi çok önemli ve yani şeylerin, bak hemen bu kadar kısa sürede 3 yılda göçmenlerin vatandaş yapılması önemli bir entegrasyon meselesi gibi görünüyor. İkincisi, yine Yeşillerin zorladığı anlaşılan bir şey, çocuklara bireysel haklar tanınması. Yani çocukların sosyal haklarının ailelerinin uzantısı olmaktan çıkarılması gibi bir şeyden bahsediyor. Bu oldukça ilginç. Yani mesela çocukların sağlık sigortalarının kendilerine ait olması, hani ailelerinden gelmemesi gibi, anlıyorum ben öyle herhalde. Böyle bir şey getirmiş Yeşiller. Üçüncüsü de hem Yeşillerin hem de liberallerin savunduğu bir şeymiş bu. Kanabisin, yani şeyin, nasıl diyelim,
kenevir.
Kenevirin ya da işte hafif uyuşturucuların mı demek lazım herhalde, serbest hale getirilmesi. Daha doğrusu lisanslı şeylerde, dükkanlarda, herhalde Hollanda'dakine benzer bir şekilde kontrol altında satılması ve yasallaştırılması demek lazım herhalde.
Evet. Açtın. Peki bir müzik arası vereceğiz mi bilmiyorum ama yani vereceğiz herhalde. Ben iki de şeyi ben sormak istiyorum. Bu konuya pek bakamadım. Yani kömürde ve madencilikte, onun dışındaki madencilikte nasıl bir şey, yenilik var mı yok mu?
Evet.
Kömürün vardı. İstersen onu müzik arasından sonra eğer
Öyle yapalım. Tamam. Zaten aslında ben buraya kadar biraz girizgah oldu. Aslında iklim paketini anlatmayı planlıyordum. Ama ona hala vaktimiz var. Bir 2-3 dakika müzik arası verelim. Ondan sonra koalisyon anlaşmasındaki iklim paketi çok kapsamlı gerçekten.
Evet.
Bunu bir detaylı olarak konuşalım. George Harrison'ın 20. ölüm yıl dönümüydü. 2 gün önce galiba. Beatles'ın efsanevi gitaristi. Onun ilk solo albümündeki en sevilen şarkılarından birinin birazını dinleyelim. My Sweet Lord. George Harrison'ın ilk solo albümünden My Sweet Lord'un bir kısmını dinledik. George Harrison'ın 20. ölüm yıl dönümüydü. Evet, Almanya'da Yeşillerin de parçası olduğu üçlü koalisyon, trafik lambası koalisyonunun ayrıntılarını konuştuk. Şimdi de bu hükümetin, yeni hükümetin iklim ve enerji planlarına bir bakalım. Gerçekten bence oldukça radikal. Tabii iklim aktivistlerinin yetersiz bulduğunu da ekleyelim, onu da konuşuruz. Önemli başlıklar şöyle. Birincisi, kömürün idealde 2030 yılına kadar terk edilmesi. Burada ilginç bir şey yapmışlar. Hani bu Birleşmiş Milletler dilindeki gibi ideally koymuşlar oraya. Yani 2030'dan sonraya da sarkabilir, önce de olabilir anlamına geliyor herhalde. 2030'da terk edilmesi bu önemli çünkü muhafazakar sosyal demokrat hükümette Büyük Koalisyon'da 2038 olarak açıklanmıştı. Şimdi 9 sene sonra terk edileceği anlaşılıyor. Tabii terk edilecek de nereden terk edilecek bunu da söylemek lazım. Yani şu anda üretimdeki payı kömürün yaklaşık %27 civarında. Yani dörtte birinden fazlası bu yılın ilk 3 ayında, şey ilk 6 ayında %30'a yakın hatta kömürden elde edilmiş elektriğin ki kurulu güçteki payı daha da fazla olabilir ya da emin değilim. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Bunu gerçekleştirebilmek için çok büyük bir yenilenebilir enerji yatırımı yapmaları gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz seneye nükleer santraller de kapatılıyor ki nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı %12'ye yakın. Yani ikisini birleştirdiğiniz zaman %35'ten fazla ediyor.
Evet, ben de şeyi sorayım, pardon sözünü kestim.
Nükleer çıktıktan sonra bir de üstüne kömür çıktıktan sonra şunu söyleyeyim hemen bitireyim. Yani kömürü ve nükleeri birlikte terk etmenin anlamı 9 yıl içerisinde yaklaşık 200 gigawatt güneş enerjisi santralı kurmak ve mevcutta %40 olan yenilenebilir enerjinin payını %80'e çıkarmak anlamına geliyor.
Evet, bu çok radikal olur ama yani mesela başta Hambach ormanları olmak üzere orada da başlanmış olan ve devam ettirilmesi planlanan önemli kömür ağaç kesimleri ve kömür madenciliği şeyi vardı. Onları ne yapacakları konusunda net bir şey var mı acaba?
Bilmiyorum. Onu o yazmıyor. Yani onunla ilgili özel bir şey yazdığını görmedim. Ama
Lützerat mı ne, öyle bir yerde hatırlıyorum. Lützerat diye yeni bir yerden bahsediyorlardı geçenlerde. Şimdi hatırlayamadım tam adını ama orada da yeni kömür madenciliği aramaları yapılmasına dair epey aktivistlerin itirazının olduğunu hatırladım. Onlara bir daha bakmakta fayda
Şimdi
olur.
şöyle ben izlenimimi söyleyeyim. Bu koalisyon açıklamasını falan baştan sona dinledim. Basın toplantısını izledim ve bayağı bir şeyler okudum. Yeşiller Partisi neredeyse iklim değişikliği demeden, iklim krizi demeden ağzını açmıyor. Yani her söz aldıklarında gerek Annalena Baerbock, gerek işte şu anda asıl iklim bakanı olacak olan neydi? Adamın adını unuttum şimdi. Neyse ezberleriz zaman içerisinde. Robert Habeck. İkisi de iklim demeden, iklim krizi 1,5 derece demeden bir şey söylemiyorlar. Bunu önce bir vurgulamak lazım. Tabii Almanya'da federal sistem olduğu için eyalet hükümetlerinin yetkisiyle federal hükümetin yetkisi nerelerde nasıldır madencilik konusunda onu bilmiyorum. Ama özellikle maden, bu tür madenler ve kömür santrallarını sosyal demokratların işçi sendikalarıyla olan yakın ilişkileri nedeniyle daha çok desteklediklerini biliyoruz son 10 yıldır özellikle Almanya'da. Ama sosyal demokratlar şu anda hükümet olabilmek için yeşillere muhtaç oldukları için ben bu şeylerin devam edeceğini sanmıyorum. Ama tabii izlemek lazım. Yani her şey mümkün. Ama bu kadar yeni enerjiyi %80'e çıkarmak, nükleerden geri adım atmamak. Bakın bu da çok önemli çünkü bu tartışılıyor aslında. Çünkü hükümet kendi işini bayağı bir zora sokuyor şu anda. Çünkü 2022'de nükleerden çıktığınız zaman bunun yerini doğalgaz alacak. Hemen çünkü 2 günde şey yapılamayacağı için, güneş enerjisi falan 1 yılda yapılamayacağı için başlangıçta ilk birkaç sene doğalgazın payı artacak. Bu da muhtemelen hem şeyi arttıracak, emisyonları biraz arttıracak ilk 1-2 yıl, hem de maliyeti arttıracak. Yani mevcut nükleerler herhalde Rusya'dan gelen doğalgazdan daha ucuz olacaktır. Dolayısıyla burada nükleerden çıkış konusunda taviz vermemiş olması aslında Yeşillerin sadece bir iklim hükümeti olmadığını da gösteriyor. Biliyorsunuz Almanya'daki ve Avrupa'daki pek çok ülkedeki Yeşil Partiler nükleer karşıtı hareketten doğmuştur. Ve nükleer enerjinin bırakılması en az iklim kadar önemli bir önceliktir. Dolayısıyla buna sahip çıkıyor olması kritik. Bunu iklim hareketi içinde eleştirenler var ama işin bu kısmını düşünmek lazım tabii. Öte yandan tabii yani kapanmaya başlamış bir nükleer endüstriyi, Almanya gibi bir ülkede kapanmak üzere olan bir nükleer endüstriyi kurtarmak alınacak bir risk değil yani bütün dünya açısından, onu da düşünmek lazım. Başka neler var? İlginç başlıklar olarak örneğin şöyle ilginç bir şey var. Bunların kamu yararı olarak, yani yenilenebilir enerjinin kamu yararı olarak tanımlanması gibi bir şey var. Ve iklim nötr hedefine ulaşılana kadar diğer çevre koruma alanlarına göre öncelik verilecek. Yani bu herhalde şu demek, kamu yararı olarak tanımlanması, yani bir yere bir rüzgar santralı yapılacağı zaman ya da güneş santralı yapılacağı zaman bunun diğer çevresel etkileri ikincil olarak alınacak. Öncelikle iklim koruma hedefi şey yapılacak. Bu çok tartışma yaratabilir yerel çevre hareketleri açısından ama böyle denmiş. Bu arada offshore, yani deniz üzerindeki rüzgar çiftlikleri için büyük şeyler, hedefler konmuş. Karasal rüzgar için konmamış. Çünkü karasal rüzgar yapacak tek yer kalmadı herhalde artık Almanya'da, ama deniz üzerinde 2030'a kadar 30 gigawatt, 2045'e kadar 70 gigawatt, şu anda 7,8 gigawattmış. 70 gigawatta kadar rüzgar üzeri deniz üzeri rüzgar santrali yapılacak deniyor. Güneş enerjisi için dediğim gibi şu anda 54 gigawatt var. 2030'a kadar 200 gigawatta çıkacak bu. Yani 4 katına çıkarılacak mevcut güneş enerjisi santralleri. Çok radikal hedefler bunlar bence. Doğalgaz için bir hedef söylenmemiş olması eleştiriliyor. Hakikaten hiçbir hedef yok, yani 2045'te bırakacağız bile demiyor mesela. Bu ilginç. Bir doğalgaz bir geçiş yakıtı olarak tanımlanmış. Yine iklim hareketinin de şey yaptığı bir eleştirdiği bir nokta. Karbon fiyatının 60 euro'da tutulması sağlanacak. Önemli. 60 euro'nun altına düştüğü anda Avrupa'daki karbon fiyatı, Almanya bunu yükseltecek kendi içinde. Ve tabii ulaşım konusunda da onu da hızlıca söyleyeyim, çok az zamanımız kaldı. 2030'da Almanya'da en az 15 milyon tam elektrikli binek otomobil hedefi konuyor. Ve 2035 itibariyle karbondioksit nötr arabalara sadece izin verme şeyi var. Bu Avrupa Komisyonu'nun şeyiydi bu zaten, ama Almanya'da otomotiv endüstrisi buna direniyordu. Bunu da sanırım geçirdiler. Vesaire pek çok, mesela 2025 itibariyle yeni ısıtma binalardaki ısınmanın %65'inin yenilenebilir enerjide çalıştırılması, bu gazlı kombilerin tamamen yasaklanması, İşte tarımda demin söylediğim gibi %30'a varan organik tarım gibi çok iddialı hedefler var. Bunların ben oldukça eğer başarılabilirse hele ilk 5 yılda bu yolda çok önemli adımlar atılabilirse çok kritik bir dönem olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hiçbir koalisyon hükümetinde Yeşiller bu kadar güçlü olmamıştı bugüne kadar. Hiçbir ülkede sanırım bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu önemli bir dönem başlıyor. İzlememiz gerekiyor.
Yakından izlemek gerekecek. Ben şimdi baktım Lützerath kasabasında, evet, lignit meselesi hala
Evet.
duruyor orada mesela.
Onların ne olacağını da takip edelim
Evet, takip etmek
sürekli.
lazım. Evet, peki.
Evet. Gelecek hafta devam etmek üzere.
Evet, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.